Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 18.
9. dizin, sayfa 171. 9. kısım. Günlük yürüyüşleri sırasında Tamian Godfrey, eğer gittiğini düşündüğüm yere gidiyorsan genç Mike dedi, büyük bir olasılıkla farklı düzeylerde saldırganlık ve fanatizmle karşılaşacaksın. İşin özünde kendileri tarafından ilan edilmiş olan bir cihat ya da kutsal savaş var. Ama farklı gruplar farklı yollarla buna ulaşmaya çalışırlar ve hepsi de farklı bir davranış biçimi sergilerler. Kesinlikle birbirlerine benzemezler. Görünüşe göre Vahabilikle başlıyor dedi Martin. Bir bakıma evet, ama Vahabilik Suudi Arabistan'ın resmi dini olduğunu ve Usame Bin Laden'in kafir oldukları gerekçesiyle Suudilere karşı savaş ilan ettiğini de unutmamak gerekir. Aşırı fanatik kanatta Muhammed el-Vahhab öğretilerini geride bırakmış pek çok grup var. Vahhab 18. yüzyılda Suudi Arabistan'ın en kurak ve en ıssız bölgelerinden biri olan Necd bölgesinde yaşamış bir imam. Sayısız Kur'an-ı Kerim meali içerisinde en katı ve en hoşgörüsüz olanı onunkisi. Ama bu o zamanlar için geçerliydi. Şimdi devir değişti. Yerine başkaları geçti. Suudi Vahabiliği ile ne Batı ya da Hristiyan dünyasına savaş ilan etti, ne de toplu katliamları, özellikle de kadın ve çocukların öldürülmesini hoş gören bir öğreti oldu. Vahab'ın yaptığı geride bugünün terör başlarının daha sonra birer katile dönüştürecekleri genç fidelerini ektikleri bir hoşgörüsüzlük tarlası bırakmak oldu. Peki nasıl oluyor da bu öğreti yalnızca Arap Yarımadası'yla sınırlı kalmadı diye sordu Martin. Necip Kureşi söze girerek, çünkü Suudi Arabistan devlet dinini yaymak ve benim ülkem dahil dünyadaki tüm Müslüman ülkelere kabul ettirmek için 30 yıl boyunca petrolden kazandığı dolarları kullandı. Bu yolla nasıl bir canavar yarattıklarının ve bunun zaman içerisinde kitleleri yok eden bir katile dönüşebileceğinin bilincinde olduklarını düşündürecek hiçbir neden yok ortada. Dahası Suudi Arabistan'ın kendi yaratmış olduğu ve 30 yıldır beslediği bu canavardan korkmaya başladığını sanıyoruz. Peki öyleyse El-Kaide inançlarının vatanına ve maddi kaynaklarına neden savaş açtı? Çünkü ortaya daha hoşgörüsüz, daha fanatik yeni peygamberler çıktı. Bunlar vaazlarında Müslüman olmayan dünyaya karşı yalnızca hoşgörüsüz olmayı değil, ona saldırmayı ve onu yok etmeyi de öğütlüyorlar. Suudi yönetimi Batı ile işbirliği yaptığı, Birleşik Devletlere ait birliklerin kutsal topraklara adım atmalarına izin verdiği için suçlanıyor. Ve aynı şey din işleriyle devlet işlerini ayrı tutan Müslüman devletler için de geçerli. Fanatikler için bu ülkeler de en az Hristiyan ve Yahudiler kadar suçlu. O halde yolculuklarım sırasında kimlerle karşılaşacağımı düşünüyorsunuz Tamiyan diye sordu Martin. Hocası bacaklarını dinlendirmek için sandalye büyüklüğünde bir kaya bularak oturdu. Çok sayıda grup bulunuyor ama çekirdekte iki tane var. Hiç salafi diye bir sözcük duydun mu? Evet duydum diye karşılık verdi Martin. Bu başlangıca dönüş Tugay'ı. Bunlar gerçekten de Müslümanlığın altın çağını yeniden yaratmak istiyorlar. Bin küsur yıl geriye, dört halife dönemine dönmek istiyorlar. Uzun sakallar, takunyalar, entariler, katı şeriat kanunları, çağdaşlığın ve onu getiren batının reddedilmesi. Elbette böyle bir yeryüzü cenneti mevcut değil. Ne var ki bazı şeylerin gerçek olmaması fanatikleri asla yıldırmaz. Naziler, komünistler, maoistler, Pol Pot yandaşları da manyakça rüyalarının peşinden koşarken yüz milyonlarca insanı katletmişlerdir. Öldürdükleri bu insanların yarısı da kendileri kadar fanatik olmayan kendi dost ve akrabalarıdır. Stalin ile Mao'nun temizlik hareketlerini bir düşün. Yoldan döndükleri gerekçesiyle katledilen sayısız komünist yoldaş. Salafileri betimlerken Afganları betimlediniz dedi Martin. Evet ama yalnızca onları değil. Bunlar intihar bombacılarıdır. Kafaları fazlaca çalışmayan fanatikler. Başlarındaki kişiye körü körüne güvenir, onların dini öğütlerini yerine getirirler. Çok zeki olmamakla birlikte itaatkârdırlar ve Yüce Allah'ın içlerindeki çılgınca nefretten hoşnutluk duyacağına inanırlar. Daha kötüleri de mi var diye sordu Martin. Elbette diye karşılık verdi Tamian Godfrey. Ayağa kalktı ve küçük grubu kararlı bir ifadeyle geriye, iki kulesi iki küçük ovanın gerisinde görünen kaleye doğru yönlendirerek yürümeye devam etti. Radikalleri, asıl radikalleri tek bir sözcükle tanımlayabilirim. Takfir. Vahhab döneminde anlamı her neyse şimdi değişti. Gerçek Salafi asla sigara içmez, kumar oynamaz, dans etmez, yanında müzik çalınmasını kabul etmez, alkol kullanmaz ve de batılı kadınlarla ilişki kurmaz. Giyimi, görünüşü ve dine bağlılığıyla hemen teşhis edilebilir. İç güvenlik açısından teşhis edebilmek savaşı yarı yarıya kazanmak demektir. Ne var ki bazıları bu kadar zorlarına gitse, bundan ne kadar tiksinseler bile batılılaşmış, yani zararsız görünmek amacıyla batılı yaşam biçimini benimserler. 11 Eylül olayına karışan 19 kişi de çağdaş göründükleri ve öyle davrandıkları için kontrollere takılmadan geçebildiler. Aynı şey Londra'daki 4 bombalı terörist için de geçerli. Görünüşte son derece normal 4 genç adam. Spor salonuna gidiyorlar, kriket oynuyorlar, saygılı ve yardımseverler. Aralarından bir tanesi engellilere eğitim veren bir okulda öğretmenlik yapıyor. Sürekli gülümsüyorlar ve aynı anda da bir toplu katliam planlıyorlar. Sürekli izlenmesi gereken kişiler işte bunlar. İçlerinden pek çoğu iyi eğitimli, saçları özenle kesilmiş, sakalları sinek kaydı tıraş edilmiş ve takım elbiseleri içerisinde bakımlı ve çağdaş bir görüntü sergiliyorlar. En tehlikelileri işte bunlar. İnançları uğruna bu kalem ona dönüşmekten ve yine inançları uğruna toplu katliamlar gerçekleştirmekten kaçınmıyorlar. Çok şükür geldik, yaşlı bacaklarımın dayanacak hali kalmadı. Öğle namazı saati geldi. Mike, bu defa sen bizi namaza çağırıp namazı kıldıracaksın. Daha sonra senden bunu yapmanı isteyebilirler. Bu büyük bir ayrıcalıktır. Yeni yıldan hemen sonra Zeebart and Abercrombie'nin ofisinden Jakarta'ya bir elektronik mektup gönderildi. Countess of Richmond konteynerlere konmuş Jaguar marka arabalarla 1 Mart tarihinde Liverpool'dan Singapur'a hareket edecekti. Singapur'da yük gemiden indirildikten sonra Countess of Richmond Kuzey Borneo'ya hareket edecek, keresteleri aldıktan sonra ipekli kumaşların bulunduğu güverte üzeri konteynerleri almak üzere Surabaya'ya devam edecekti. Ocak ayı sonlarında Passait & Wilderness'de inşaat işleri tamamlandığında inşaat ekibi rahat bir nefes aldı. İşleri hızlandırmak amacıyla adamlar inşaat yerinde gecelemeye karar vermişlerdi ve merkezi kalorifer kullanılabilir hale gelene dek üşümüşlerdi. Ne var ki kendilerine vaat edilmiş olan ikramiye oldukça büyük ve cezbediciydi. Tüm rahatsızlıkları sineye çekerek işi zamanında tamamlamayı başardılar. Çıplak gözle bakıldığında kulübe eskisinden pek farklı görünmüyordu. Yalnızca daha büyüktü. Oysa gerçekte çok değişmişti. Yatak odaları 2 subay için yeterliydi. 24 saatlik görev için gerekli olacak 8 nöbetçi içinse ana binaya ek olarak bir yatakhane ve yemekhane inşa edilmişti. Geniş oturma odası yine aynı görevi görüyordu. Ancak bilardo masası, kütüphane, plazma televizyon ve kapsamlı DVD koleksiyonunu alacak bir oda için yine bir ek bölüm inşa etmek gerekmişti. Bütün bu odalar iç izolasyonlu çam kütüklerle oluşturulmuştu. Üçüncü ek bölüm de çam kütüklerle inşa edilmiş gibi görünse de, gerçekte yalnızca dış duvarlar bu kütüklerle kaplanmıştı, iç duvarlarsa kalıplanmış betondandı. Hücre kanadı dışarıdan girilemeyecek, içeriden de kaçılamayacak kadar güvenli bir bölümdü. İçeriye nöbetçilerin kaldığı kanada açılan yemek servisi kapağı ve gözetleme deliği olan tek bir çelik kapıdan girilebiliyordu. Bu kapının ardında geniş tek bir oda bulunuyordu. İçeride ayakları beton zemine gömülmüş çelik bir yatak duruyordu. Yatağı da yine duvarlara gömülmüş, rafları da çıplak elle yerinden oynatmak kesinlikle olanaksızdı. Ancak yerlerde halı vardı ve yerinden oynatılması olanaksız kalorifer peteklerinden içeriye sıcaklık yayılıyordu. Gözetleme deliğinin tam karşısında tutuklunun isteğine göre açabileceği ikinci bir kapı daha vardı. Bu kapı minicik bir avluya açılıyordu. Tam ortada duvarlara ulaşılamayacak mesafede duran beton bank dışında avlu bomboştu. Tıpkı bir bilardo masası gibi kaygan olan duvarların yüksekliği 3 metreydi ve üst kenarlarına ulaşmak olanaksızdı. Duvara yanaştıracak, dayanacak, tırmanmaya yardım edecek hiçbir şey yoktu. Tuvalet büyük odanın bir köşesinde küçük bir girintide yer alan zemine açılmış bir delikti. Bir de duş vardı ama bu duş ancak dışarıdan nöbetçiler tarafından açılıp kapatılabiliyordu. Dışarıdan fark edilebilecek tek bir değişiklik yapılmıştı. İnşaat malzemeleri helikopterle getirildiği için helikopterin inip kalkabileceği bir pist bulunması gerekiyordu. Bu nedenle çam, karaçam ve ladin ağaçlarından oluşan 200 hektar ormanlık alanın ortasında duran ıssız kulübenin çevresindeki ağaçların hizasını 100 metre kadar geriye çekmek zorunda kalmışlardı. Sonra ülkenin belki de en pahalı ve en özel hapishanesinin gardiyanları görev yerlerine geldiler. Bunlar Langley'den orta rütbeli iki CIA ajanı ve 8 genç görevliydi. Eğitimlerini başarıyla tamamlamış, bütün fiziksel ve mental sınavları geçmişlerdi ve şimdi de heyecan dolu bir göreve getirilmeyi bekliyorlardı. Ama bunun yerine kar ve ormanla baş başa kalmışlardı. Hepsi de son derece zinde ve sağlıklıydı. İyi etki bırakmak için yanıp tutuşuyorlardı. Guantanamo Bay'deki askeri mahkeme Ocak ayı sonlarında başladı. Davalar sorgulama binasında bu amaç için hazırlanan büyükçe odalardan birinde görülüyordu. Burada yarı deli bir Albay Jessup ya da birkaç iyi adam filminde yer alan gösterişli karakterlerden biriyle karşılaşmayı bekleyenler büyük bir düş kırıklığına uğramış olacaklar. Davalar sükunet ve düzen içerisinde yürütüldü. Artık tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle 8 mahkumun salıverilmesi öngörülmüştü ve içlerinden 7'si kendilerinden tehlike gelmeyeceğini kanıtlamak için ısrarla dil döküyordu. Yalnızca mahkumlardan bir tanesi karşısındakileri küçümseyen sessizliğini sürdürüyordu. En son onun davası görüldü. Odanın bir ucunda Amerika Birleşik Devletler flaması altında bir kürsüde oturan mahkeme başkanı albay, "Mahkum Han, dava görüşmelerinin hangi dile çevrilmesini istersiniz?" diye sordu. Bir yanında bir binbaşı, diğer yanında bir kadın yüzbaşı oturuyordu. Üçü de Amerikan donanmasının hukuk bölümündendi. İki yanındaki donanma askerleri tarafından çekiştirilerek ayağa kaldırılmış olan tutuklu hemen karşılarında duruyordu. Karşılıklı yerleştirilmiş iki masada savcı ve savunma avukatı oturuyordu. İlki asker, ikincisi ise sivildi. Mahkum hafifçe omuz silkerek birkaç saniye kadın yüzbaşıya baktıktan sonra gözlerini yargıcın arkasındaki duvara dikti. "Mahkumun Arapça bildiği mahkememizin bilgisi dahilindedir ve bu nedenle de mahkememiz bu dili seçmiştir. Herhangi bir itirazınız var mı sayın avukat?" Savunma avukatı bu soru karşısında başını hayır anlamında iki yana salladı. Bu davayı üstlendiğinde bu müvekkili ile ilgili uyarılmıştı. Bütün duyduklarından sonra başka bir şansı olmadığına ikna olmuştu. Medeni hukuk adına buradaydı ama çevresini saran askerlerin medeni hak hareketleri için çarpışan beyaz süvariler hakkında ne düşündüklerini iyi biliyordu. Müvekkilinin kendisine biraz yardımcı olması fena olmazdı doğrusu. Başını iki yana salladı, itirazları yoktu, Arapça dili uygundu. Arapça çevirmeni ayağa kalkarak donanma askerlerinden birinin hemen yanına oturdu. Bu son derece akıllıca bir seçimdi. Yalnızca tek bir Paştun dili çevirmeni vardı. Onun da Afganlının ağzından bir şey almayı başaramadığı için Amerikalılarla başı derde girmişti. Artık bir işi kalmamıştı ve sürdürdüğü konforlu yaşam sona ermek üzereydi. Gitmo'da bulunan Paştun sayısı hiçbir zaman 7'yi geçmemişti. Bunlar da 5 yıl önce Kunduz'da yabancı savaşçıların bulunduğu grupla birlikte yanlışlıkla getirilen 7 kişiydi. Bunlardan 4'ünü geri göndereli epeyce olmuştu. Sıradan birer köylü olan 4 genç aşırı İslamcı görüşlerinden büyük bir coşkuyla vazgeçmişlerdi. Diğer ikisi de o kadar şiddetli sinir krizleri geçirmişlerdi ki hala psikiyatrik tedavi görüyorlardı. Geriye bir tek Taliban komutanı kalıyordu. Söze ilk olarak savcı başladı ve çevirmen de onun sözlerini gırtlaktan gelen bir Arapça ile tekrarladı. Çevirinin özeti şuydu: "Amerikalılar seni yeniden Kodes'e kapatıp anahtarını da atacaklar. Seni kibirli Taliban boku." İsmet Han yavaşça bakışlarını indirerek çevirmeni göz hapsine aldı. Bakışları her şeyi açıkça söylüyordu. O andan itibaren Lübnan doğumlu Amerikalı çevirmen özüne sadık bir çeviri yapmakla yetindi. Adamın üzerinde her ne kadar turuncu renkli gülünç bir tulum da olsa, elleri ayakları bağlı da olsa, yine de bu lanet herif söz konusu olduğunda dikkatli olmak daha iyiydi. Savcının konuşması uzun sürmedi. Karşılarında oturan adamın 5 yıl boyunca inatla sustuğunu ve ABD'ye karşı yürütülen terör savaşında silah arkadaşlarının kimler olduğu konusunda hiçbir açıklama yapmadığını vurguladı. Ayrıca bir Amerikalının hunharca ölümüyle sonuçlanan bir cezaevi ayaklanmasına da katılmıştı. Konuşmasını tamamlayarak yerine oturdu. Sonucun ne olacağıyla ilgili hiçbir kuşkusu yoktu. Bu adam daha yıllarca mahkum hayatı sürecekti. Medeni hukuk avukatının hazırladığı konuşma biraz daha uzundu. Afgan vatandaşı olan müvekkilinin 11 Eylül barbarlığında kesinlikle parmağı olmadığını büyük bir hoşnutlukla ifade etti. Müvekkili söz konusu tarihte Afganistan'da süre giden iç savaşta çarpışıyordu ve El-Kaide bünyesindeki Araplarla hiçbir bağlantısı yoktu. Bin Laden ile yandaşlarına sığınma hakkı tanıyan Molla Ömer ve Afgan yönetimine gelince burada söz konusu olan bir diktatör rejimiydi ve Bay Han da yalnızca ülkesine hizmet eden bir subaydı. Yüce Mahkeme'yi gerçeği görmesi gerektiği konusunda ısrar etmek zorundayım diyerek sözlerini tamamladı. Eğer bu adam bir sorun teşkil ediyorsa bu Afganların sorunudur. Orada artık demokratik olarak seçilmiş yeni bir hükümet var. Kendisiyle bundan böyle bu hükümet ilgilenmelidir. Bunun için de onu geri göndermeliyiz. Üç yargıç karar vermek üzere içeri çekildiler. İçeride tam 30 dakika kaldılar. Geri döndüklerinde kadın yüzbaşının yüzü öfkeden kıpkırmızıydı. Duyduklarına hala inanamıyordu. Ancak albay ve binbaşı en yüksek makamda konuşmuşlardı ve emirleri çok iyi biliyorlardı. Mahkum han, ayağa kalkın. Mahkememize vatanınıza geri gönderilmeniz durumunda ömür boyu hapis cezası alacağınız konusunda Başkan Karzai yönetimi tarafından güvence verildiği bildirildi. Bunu göz önünde bulundurarak mahkememiz yükünüzü vergi ödeyen Amerikan vatandaşlarının omuzundan almaya karar vermiş bulunuyor. Kabil'e geri gönderileceksiniz. Oraya geldiğiniz gibi geri döneceksiniz. Kelepçeli olarak. Hepsi bu kadar. Dava kapanmıştır. Şaşkınlığa uğrayan tek kişi yüzbaşı değildi. Savcı bu kararın özgeçmişine nasıl yansıyacağını sormaktan kendisini alamıyordu. Avukat bir an için başının döndüğünü hissetti ve çevirmen de korku dolu bir an boyunca yargıcın mahkumun kelepçelerini çıkarttıracağını sanmıştı. Böyle bir durumda doğruca pencereden dışarıya uçması işten bile değildi. İngiltere'de dış işlerine bağlı yabancılar dairesi King Charles sokağında Whitehall'un hemen yakınlığında bulunmaktadır. Kral 1. Charles'ın başının vurulduğu parlamento meydanı da buradan görülmektedir. Yılbaşı kutlamalarının sona ermesiyle geçtiğimiz yaz aylarında oluşturulan küçük protokol ekibi yeniden görevinin başına döndü.
Ayrım sonu.